Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili Erkam dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Ve yeni bir Kitap Dünyası programına başlamış bulunuyoruz. İnşallah bize ayrılan süre içerisinde yine her zaman olduğu gibi her hafta sizlerin huzurunuza geldiğimiz ve sizin için hazırlamış olduğumuz kitapları takdim ettiğimiz gibi bu haftada yine gönüllerimizi inşa eden güzel kitaplarla efendim programımıza başlamış bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Efendim, edebiyat hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Edebiyat dediğimiz sözü en güzel şekilde söyleyebilme, yazıyı ve söz sanatını en güzel şekilde kullanabilme kabiliyeti gerçekten insan hayatını, hayatımızı güzelleştiren ve bizi biraz daha doğru tanımlayan metinler. Dolayısıyla edebiyatçı insanların da Cenab-ı Hakk'ın kendilerine vermiş olduğu bu güzel kabiliyeti doğru yerde, doğru istikamette ve doğru zaman ve zeminde kullanmaları gerçekten edebiyatı insanlık yararına, bizim faydamıza daha anlamlı kılmış oluyor. Tabii ki edebiyat dediğimizde sevgili dinleyenlerimiz, her metin, her yazılan, her kalemden çıkan ya da her düşünce ürünü olan metinlerin bir edebiyat metni olduğunu söylemek doğru olmaz. Edebiyatın bir edebi olması gerektiğini, edebiyatın bizi daha edeplendirmesi gerektirdiğini ifade etmek gerekiyor. Özellikle insanın ruhunu, gönlünü dinginleştiren, ruhuna inşirah veren metinler ehemmiyet arz ediyor. Geçtiğimiz efendim yüzyıla baktığımızda özellikle Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı'nın son dönemlerinde gerçekten çok nahif, çok zarif ve dili çok güzel kullanan edebiyatçıların olduğunu görüyoruz. Ve bunları okuduğumuzda da hakikaten farklı bir üslubun, farklı bir ifade tarzının olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi bugüne geldiğimizde kitap olarak yayınlanan ve yazar olduğunu söyleyen birçok insanın dil zevkinden ne kadar yoksun olduğunu, ifade etme kabiliyetlerinin zayıf olduğunu ve dolayısıyla dili adeta kullanırken dile haksızlık yaptığını görüyoruz. Onun için dili bu şekilde kullanan insanlara tabii ki edebiyatçı demek gerçekten zor, ama bunu böyle söylediğimiz takdirde de hakiki manada edebiyatçı olan insanlara da haksızlık yapmış oluruz. Bugün şöyle geçmişe baktığımızda, yakın tarihimize baktığımızda Üstad Necip Fazıl'ı, Mehmet Akif Ersoy'u, Abdülhak Şinasi Hisar'ı, efendim buna benzer birçok edebiyatçı dediğimiz insanları karşımıza aldığımızda, onlara şöyle baktığımızda dilin ne kadar güzel kullanıldığını, edebiyatın zevkine nasıl varıldığını da görebiliyoruz. Onun için bu insanları bilmek ve bu insanların metinlerini okumak dilimizi koruma anlamında da ehemmiyet arz ediyor. İşte bu önemli edebiyat ürünlerinden ve edebiyat insanlarından bir tanesi de az önce ismini zikrettiğimiz Abdülhak Şinasi Hisar'ın Everest Yayınları'ndan neşredilen küçük hacimli bir çalışması, daha doğrusu yazılarının bir araya toplanarak ortaya çıkan bir kitap, Edebiyat Yazıları ismiyle neşredildi. Everest Yayınları'ndan çıktığını söyledik bu çalışmanın sevgili dinleyenlerimiz. Abdülhak Şinasi Hisar'ın 1921-1963 yılları arasındaki eleştirileri, nasihatleri, aforizmaları ve mülakatlarının bulunduğu metinler, Edebiyat Yazıları 1-2 başlığı altında Everest Kitap'tan yayınlandı. Yayın evinin Hisar Kitaplığı dairesinde son yıllarda yaptığı çalışmalar takdire şayan, fakat özellikle söz konusu çalışma, Hisar'ın edebi yolculuğunu anlamlandırmada pek çok ipucunu bizlere müjdeliyor, bizlere veriyor. Beyza Ertem ve Nisan Erdem'in yayıma hazırladığı çalışmada kronolojik bir sıralamadan ziyade konu birliği yöntemi tercih edilmiş. Eser, yazarın edebiyatta ilham, edebiyat mecmuaları, ibda, okuma ve yazma gibi dönemin aktüalitesine de pek çok yol gösterici fikirlerini okurlarına ulaştırıyor. Birinci cildin en dikkat çeken yönü, edebiyata ilişkin konuları nasihat niteliğinde aforizma olarak paylaşmasıdır ki, her bir başlık bir edebiyat makalesinin konusu olabilir. Hisar düşüncelerini ifade ederken dil hassasiyetini de ortaya koymuştur. Sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlar, dil önemli bir mevzudur. Üstad Cemil Meriç'in ifadesiyle, kamus namustur der Cemil Meriç. Yani dili korumak, dilimizi korumak bir manada dinimizi korumak anlamına da gelir. Bu tabii ki bir dil milliyetçiliği anlamında bunu ifade etmemek gerekiyor. Diller, Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu her bir dil, bugün dünya üzerinde konuşulan yüzlerce, belki binlerce dil vardır. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın, Rabbimizin kudretinin bir tecellisi olarak dünya semasında varlığını devam ettiriyor. Ancak şunu da zikretmek lazım ki, her millet, her bölge, her devlet kendi dilini, Rabbimizin kendisine bahşetmiş olduğu o dili bir manada korumakla mükelleftir. Türk dili tabii ki önemli diller arasında sayılıyor. Dünya dilleri arasında. Çünkü dil bakımından, bir edebiyat bakımından baktığımızda meseleye, yaşayan diller var. Efendim, ölmüş diller var. Yani bugün tedavülde olmayan, kullanılmayan, konuşulmayan diller var. Ya da konuşulan ancak kitabi tarafı olmayan, yani metinlerde olmayan diller var. Bunun gibi bir dilin dil olabilmesi için, dil hüviyetini kazanabilmesi için konuşulması, yazılması ve birçok hususiyetinin, efendim, dil bilgisinin, gramatik özelliklerinin, bir takım şivelerinin, ağızlarının olması gerekiyor. Yani bugün Türkçemize baktığımızda, Türkçemizde ülkemizin her noktasında diyelim Türkçe konuşuluyor ve her noktasında konuşulan Türkçenin, efendim, ifade tarzı farklılaşıyor, şiveleri farklılaşıyor, kelimelerin telaffuzları farklılaşıyor. Ama şunu da biliyoruz ki, bu kadar farklılık olmasına rağmen kitapta yazılan dil her tarafta aynı dildir. Yani bir kelime bugün İstanbul'da konuşulan, söylenen, telaffuz edilen bir kelime kitapta nasıl yazılıyor ise, bu yazılma şekli ülkemizin en öbür tarafında, en güneyinde, en kuzeyinde de aynı şekilde kitapta öyle yazılıyor. Ama orada yöresel olarak farklı ifade şekli olabilir. İşte bu bir dilin tekamül ettiğini, geliştiğini, efendim, zenginliğini ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla Abdülhak Şinasi Hisar'ın bu tanıtmaya, anlatmaya çalıştığımız edebiyat yazıları içerisinde, edebiyat yazıları olarak neşredilen bu kitabı da ayrı bir dil zevkini içerisinde barındırıyor. Metinler açık, anlaşılır olmanın yanında kristalize bir dil zevkinin de ürünleri olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda Boğaziçi mehtaplarında bilhassa belirginleşen süslü nesir leştirilerinde de tercih edilmiş. Yazarın Ağaç, Varlık, Yarın, Milliyet gibi dönemin pek çok dergi ve gazetesinde yayımladığı yazılar temelde muharrir fikrinden yola çıkarak edebiyatı anlamaya ve anlatmaya yöneliktir. Örneğin muharrir olabilmek için sanatını her daim yenilikle donatması gereken yazarın zamana karşı sağlam durabilecek eserler yazmasını gerektiğinin altını çizer ki, fani dünyada pek çok eser rüzgarın savurduğu yapraklar gibi unutulmuştur. Edebiyat Yazıları 2 isimli kitapta ise edebi türler üzerine yazılar bir araya getirilmiş. Roman, şiir, tenkit, tercüme ve röportajların derlendiği cilt, edebi meselelere daha derinden nüfuz eden bir yaklaşımla kaleme alınmış. Yazarın metinlerinde vurguladığı ana noktalardan birisi, edebi tenkitin olmayışıdır. Yazar, bir münekkidin klasiklerden güncel eserlere sağlam bir okuma disiplinine sahip olmakla beraber felsefi bir bakış, sanatsal bir birikim, aktualiteyi takip edecek bir heyecanla donanmasını tavsiye eder ki işaret ettiği başlı başına meşakkatli bir yoldur. Edebiyat tarihimizde ise eleştiri enstantaneleri olsa da tam anlamıyla tenkitten bahsedilmesi olanaksızdır. Aynı zamanda sevgili dinleyenlerimiz, Abdülhak Şinasi Hisar'ın Edebiyat Yazıları isimli bu çalışmasının içerisinde kendisiyle yapılan söyleşilere de yer verilmiş. Roman ve şiirin hususiyetlerine de değinen yazar, romanın meddah hikayelerinden doğmuş olmasına rağmen artık o noktadan ayrılarak kendine has karakterini oluşturmasını şiddetle tavsiye ediyor. Bu bağlamda örnek şüphesiz Markel Proust'tur ki kendisinin de bir antolojisinin olması sebebiyle şiirde de üslup, dil, mana ve ahenk gibi saiklerin önemine işaret eder. Roman ve şiirde tenkit kadar ümitsiz değildir Abdülhak Şinasi Hisar. Şöyle diyor, muhite bir iman telkin eden şair, muhayyilesine döktüğü zehri kaleminin kanı ve gözünün yaşıyla boğar. Bizim kadim itikadımız pek doğrudur. İyi eden bir nefestir sözleriyle şiirin her dem canlandıran özüne işaret etmiştir. Eserin son kısmında yazarla yapılan röportajları da görüyoruz. Geniş bir çevre tarafından merakla beklenen Abdülhak Şinasi Hisar'ın Edebiyat Yazıları 1-2 çağları aşan bakış açısıyla okuru hem şaşırtacak hem de dil zevki ve kristalize üslubu ile okura ayrı bir dil zevki yaşatmış olacak. Bugün sevgili dinleyenlerimiz, özellikle bugünün insanı ile bizlerle, yani kendimizle ilgili şikayetlerimizin en başında gelen hususlardan bir tanesi de dili gerçek manada doğru bir şekilde kullanamayışımız. Özellikle gençler arasında zaman zaman karşılaşıyoruz, kendini ifade etmede zorlanmalar, cümle kurmada sıkıntı çekmeler, bir konuyu ifade ederken konunun başından, ortasından, sonundan parça parça ve anlamsız şekilde ifadeler olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunun temelinde yatan en önemli sebeplerden bir tanesi de insanımızın, bizlerin daha doğrusu, bu tür edebiyat zevki içeren metinlerden uzak kalışımız. Gerçekten şöyle dile hakim, edebiyat bilgisi yeteri şekilde var olan, belli bir kıvama gelmiş ve ifadelerini çok güzel şekilde ifade eden, cümlelerini güzel şekilde kuran insanları dinlediğimizde o konuşmadan, o ifade tarzından ne kadar haz aldığımızı da inkar edemeyiz. Onun için bir insan ne kadar çok kitap okursa ve okuduğu kitapları seçerken işte az önce sizlere takdim etmeye çalıştığımız edebiyat zevki olan, dil zevki olan, dili en güzel şekilde kullanan metinlerden seçerse şayet, o zaman güzel cümleler kurar ve dili de en güzel şekilde kullanır. Kendisini ifade etmekle beraber meramını anlatırken, karşı tarafa bir mevzuyu aktarmaya çalışırken, aktarırken de aynı şekilde en güzel şekilde anlatır ve bu şekilde kendisini ifade etme noktasında bir kolaylık ortaya koymuş olur. Bu açıdan çok önemlidir sevgili dinleyenlerimiz, bir Müslümanın güzel konuşabilmesi ve kelime dağarcığının, kavram dağarcığının geniş olması ehemmiyet arz ediyor. Hele hele biz bir Kur'an-ı Kerim gibi, Kur'an-ı Kerim gibi edebiyatın, belagatin zirvesinde olan ve bir manada da onu bize ulaştıran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi tane tane konuşan, sahabe-i kiramın ifadesiyle Allah Resulü o kadar tane tane konuşurdu ki biz adeta onun ağzından çıkan kelimelerdeki harfleri dahi sayabilirdik dedikleri bir peygamberin ümmeti olarak bizler gücümüzün yettiği kadar kabiliyetlerimiz ölçüsünde en güzel şekilde konuşma becerisine sahip olmayı bir gaye haline getirmek durumundayız. Müslüman nasıl ki ibadeti ile, hayatı ile, hali ile en ideal, en düzgün insan olmakla sorumlu olduğu gibi aynı şekilde kali ile, konuşması ve ifade etme biçimi ile de örnek olması lazım ve dili de, kelimeleri de, efendim konuşma şeklini de en güzel şekilde ortaya koyan bir insan olma gayretinde olması lazım diye düşünüyorum. Şüphesiz bunun için de az önce de zikrettiğimiz üzere doğru metinleri, doğru yazıları, doğru kitapları ve doğru insanları okumamız gerekiyor. Gelişi güzel, öylesine efendim estetikten uzak, güzellikten uzak ifade tarzları hakikaten karşımızdaki insana bir manada eziyet verir ve meramımızı anlatamayan bir insan olarak da karşımızdaki muhataplarımızı yormuş oluruz diye düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz. Efendim tekrar edelim bu çalışmayı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyat yazıları 1-2 şeklinde yayınlanan Everest yayınlarından çıkan güzel bir çalışmayı sizlere takdim etmiş olduk. Kısa bir ara verelim programımıza sevgili dinleyenlerimiz ve eser arasının ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi, değerli dostlarımızı tekrar kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. İkinci bölümün tanıtım kitabına geçmeden önce kıymetli dostlar, vitrinde görülen bir takım kitapların isimlerini ve onlarla ilgili kısa bilgiler vererek diğer kitabımıza geçelim. İkinci bölümün başında vitrinde gördüğümüz bazı kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Olur ki merakı uyanan, merak eden kardeşlerimiz bu kitapları elde ederler, etmeye çalışırlar sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, Osmanlı Şiiri Tarihine Giriş isimli kitabı Wilkinson Gibb yazmış, mütercimliğini ise Asım Cüneyt Köksal yapmış. Kutadgu yayınlarından çıkan güzel bir çalışma, Osmanlı Şiir Tarihine Giriş. Bir diğer çalışma ise Çıra yayınlarından çıkmış sevgili dinleyenlerimiz. Takriri Sünnet ve Değeri, Hüseyin Vuruşkan imzasıyla bu kitapta 454 sayfadan oluşuyor. Efendim bir diğer çalışma ise Osman Pamukoğlu'nun İnkılap Kitabevi'nden Aykırılık Yoksa Nitelikli Hayat da Yoktur isimli çalışması İnkılap Yayın Evi'nden çıkmış. Bir diğer çalışma sevgili dinleyenlerimiz bir derleme çalışması Türkiye'de Felsefe 1923-2023 yılları arasını değerlendiren ve derleyeni Kemal Bakır'ın olduğu bir çalışma. Doğu Batı yayınlarından 642 sayfadan oluşan vitrine çıkan kitaplardan bazıları sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Bir çalışmayı da zikredelim. Yasemin Çongar'ın tercüme ettiği ve Siren yayınlarından çıkan Dip Akıntıları isimli çalışma Christie Bell imzasını taşıyor. Efendim bu kitapları zikredelim ve Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Akif'ten Emanetler isimli çalışması da Fatma Şen'le beraber hazırlanmış bu kitap. Yapı Kredi yayınlarından yeni çıkmış Ekmeleddin İhsanoğlu'nun imzasını taşıyan Akif'ten Emanetler. Çünkü Ekmeleddin İhsanoğlu'nun babası sevgili dinleyenlerimiz malumunuz olduğu üzere merhum Mehmet Akif Ersoy'un çok yakın arkadaşı, özellikle Mısır'da kaldığı yıllarda Mehmet Akif Ersoy'un arkadaşı olan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun babasından bahsedebiliriz. Efendim ikinci bölümümüzün ilk kitabı, daha doğrusu bu bölümde sizlere takdim edeceğimiz kitap ise biraz çocuklarla ilgili bir çalışma. Maneviyat ve Macera Bir Arada Mustafa ile Yuhanna kitabımızın adı efendim Mustafa ile Yuhanna ismini taşıyor. Şöyle bakalım bu kitap bize neyden bahsediyor? Tabii şunu hemen ifade etmek lazım. Bugün çocuklarımızı doğru kaynaklarla, doğru kitaplarla ve doğru materyallerle buluşturmak gibi bir büyük sorumluluğumuz var. Belki kendimizden anne baba olarak bizlerden daha önce onları nasıl ki zararlı ortamlardan, zararlı gıdalardan, yiyeceklerden, kötü arkadaşlardan, kötü mahalle ortamından ya da sosyal medyanın kötü mecralarından korumamız gerektiği gibi aynı şekilde en güzel ve en doğru kitapları da okumaları için anne baba olarak büyük bir sorumluluk içerisinde olduğumuzun farkında olmamız gerekiyor. İşte Mustafa ile Yuhanna isimli kitapta biraz bu düşünceyle hazırlanmış ve siz değerli kitap dostlarına sunulmuş. Okul öncesi dönem için yazılmış resimli çocuk kitaplarına baktığımızda belirli kategoriler dikkatimizi çeker. Bunların arasında dini ya da hayal gücünün ön plana çıktığı fantastik metinler de vardır. Bu anlamda Batı kökenli metinlerde çok küçük yaşlardan itibaren Hristiyanlığın fantastik ile bir uyum içinde verildiği görülür. Ancak kadim İslam geleneğindeki kerametler nedense çocuğa görelik ilkesinin süzgecine takılarak pek de tercih edilmez. Evet, bugün farklı Avrupa'dan gelen kitaplara baktığımızda, özellikle yabancı yayın evlerine baktığımızda sevgili dinleyenlerimiz, kitaplarının özellikle çocuklara dönük kitapların içerisinde fantastik olarak algılayabildiğimiz ya da tanımladığımız o kitapların içerisinde onların ifadesiyle Melek, İsa, Meryem gibi figürlerin olduğunu görürüz. Ve çocuklara bu çocuk kitapları çerçevesi içerisinde verilmeye çalışılır ve bilinçaltı oluşturulmaya çalışılır. Ancak mevzu İslam olduğunda tabii ki İslam'ın fantastik bir tarafı olduğunu söylemek doğru değil. Ama İslam'ın ruhani tarafını kitaplara koyduğumuzda bunun efendim çocukların soyut kavram dönemi olması hasebiyle anlayamayacakları gibi bir düşünceye takılıyoruz. Dolayısıyla burada da bir yol izlemek gerekir diye düşünüyorum. Elbette gerçek üstünün verilebileceği belli bir yaş aralığı vardır. Ancak masal dinleyecek çağa gelmiş, nesnel gerçekliği kavramış, hayal gücü çeşitli oyunlarla manipüle olmuş çocuklardan fantastik türde dini metinlerin esirgenmesinin çok da makul olmadığını söyleyebiliriz. Evet, belki 3 yaşındaki, 4 yaşındaki bir çocuğa efendim cehennemi, cenneti ya da Allah'ın varlığını anlatmak biraz zor olsa gerek ama bunları masalların içerisinde ifade etmek, masalların içerisine yedirerek bir manada anlatmak herhalde o çocuğun zihin dünyasında ve bilinçaltında bir takım oluşumların meydana gelmesine sebep olacaktır. Bu anlamda şu soruyu sormakta fayda var. Bize sunulan gerçekliğin ötesine geçmeye meyilli bir nesle din nasıl sevdirilip anlatılabilir? Yani bugün çocuklarımızın özellikle görsel bir efendim saldırıya maruz kaldıkları bir dönemde, yani ekranlardan her şeyi görebilme durumunda olan çocuklarımıza görünmeyen bir varlığı nasıl anlatacağız? Melekleri, ahireti, efendim Rabbimizi nasıl anlatacağız, nasıl izah edeceğiz? Bu da bizim karşımızda önemli bir soru olarak durmaktadır. Cevaplar muhtelif olmakla birlikte okul öncesi dönemine yönelik çocuklar için yazılmış kitapların etkisinin büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Sır Katipleri Kütüphanesi yayınlarından çıkan 5 kitaplık az önce zikrettiğimiz Mustafa ile Yuhanna serisi dikkatimizi çekiyor. Nitekim maneviyat, fantastiğin sorgulatan ve büyüleyici dünyası ile iç içe olacak şekilde çocuğun berrak ve masum zihnine nakşoluyor. Örneğin Hazreti İbrahim Aleyhisselam kıssası karıncaya merhamet üzerinden naif bir üslupla aktarılıyor. Tüm bunlar olurken Mustafa'nın tefekkürünün meyveleri karşılaştığı olağanüstü karakterler üzerinden okunabiliyor. Böylece gerek okuru gerekse dinleyici Allah'ın kadiri mutlak olduğuna, içten içe ikna ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, şunu unutmamak gerekir ki çocukların dini algısı ve bu konuları içselleştirmesi bizim gibi yetişkin insanlardan çok daha hızlı ve çok daha kolay olur. Neden? Çünkü çocuklar sorgulamadan, efendim orasını burasını araştırmadan, sormadan kabul ederler. Hele hele bugün bir çocuğumuzu karşımıza alıp ona diyelim ki efendim peygamberler tarihinden Hazreti İbrahim'i, Hazreti Adem'in kıssasını, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın zindana düşmesini, kuyuya atılmasını hikaye ederek anlattığımız takdirde çocuğun dünyasında nasıl bir efendim etki oluşturacağı, şüphesiz bizden daha fazla etki oluşturacağını da bilmek lazım, bunu da fark etmek lazım. İşte bu çalışma sevgili dinleyenlerimiz, tekrar edelim, Sır Katipleri Yayınlarından çıkan Mustafa ile Yuhanna Masal serisi 5 kitaptan oluşuyor. İşte çocuklarımızı özellikle dini anlamda inançlarını güçlendirici, altyapı oluşturucu hikayeleri, peygamber kıssalarını ihtiva ediyor. Zaman zaman karşılaşıyoruz. Mesela özellikle anaokullarında, okul öncesi dönemdeki eğitim kurumlarında, efendim çocuklarımıza dini telkinlerde bulunmayalım, onlara anlatmayalım, şöyle yapmayalım, böyle yapmayalım. Çocuk bunu kavrayamaz, anlayamaz. Ya çocuk nasıl çizgi filmlerde, fantastik çizgi filmlerinde her şeyi kavruyor da, her şeyi anlıyor da sizin efendim cenneti, cehennemi uygun bir üslupla anlatımınızı anlamıyor. Böyle bir şey olmaz. Uygun bir üslupla, bakın, pedagojik formasyonu olan hocalarımız, öğretmenlerimiz bunun daha yolunu, yöntemini bilirler. O üslubunu da bilirler. Ama unutmayalım ki çocuğun özellikle ön kabullerinin başladığı, yani 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşlarında, buralarda biz çocuğa bunları anlatmaz isek, yani Allah'ı, peygamberi, cenneti, cehennemi, melekleri, ahireti onun anlayabileceği seviyede anlatmaz isek, çocuk ilerleyen yaşlarda bunu anlamadığından dolayı çok daha şiddetli bir şekilde sorgulayıp bir yönüyle kabul etmeme gibi bir noktaya da varabilir. O yüzden temeli sağlam oluşturup inanç ve akidevi konuları çocuklarımıza bu yaşlarda uygun bir üslupla verdikten sonra inşallah ileriki inanç hayatında onun temeli oluşturulmuş olur diye düşünüyoruz. Bu kitabı da sizlere tavsiye ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, bu hafta da programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kitap Dünyası programından tekrar siz sevgili dostlarımızı, dinleyenlerimizi ve kitap dostlarını kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırlı kalınız efendim.